Ayrım 29.
İlk tankları geçen yılki Oktober bayramında geçmişti Moskova'da, Kızıl Meydan'da. Radyo söyleyince heyecanlanmıştım. İçkiliydi de. İşte bu fabrikayı biz yaptık Fehime Hanım demişti. Burada da yapsanıza deyişti saf saf Fehime Hanım'ın. Yapacağız Fehime Hanım, burada da yapacağız demişti. Oradakini de yıktılar şimdi, gene yapacağız. Neydi ki eski çar için? Bozkır'ın ortasında toz toprak içinde yazın yanar, kışın donar, bir tozu ülünlü kent. Bir yakadan öbür yakaya yürüyüp buz üstünden giderlermiş direkler dikip. Kuzeyine tam Bozkır'ın orta göbeğine oturttuk fabrikayı. Çapayı filmini orada seyretmiştim. Deli Petro'yu da. Sonra Taksim sinemasında asılı kocaman afişlerini görünce şaşaladımdı. Olmayacak şey sanki. Her hafta sinemaya giderdik. Kaç sinema vardı? Ispartak, Komsomolets, Krasnaya Zvezda, Biriziv. Daha da vardı. Mustafa'yı da orada seyretmiştim. Dram tiyatrosunda çok sıkıldımdı. Bir kez gitmiştim Petrov'ların zoruyla. Dil bilmem daha. Oyunu bile anımsamıyorum. Şi yerdik lokantada. Borç bir tür. Çeşitli balıklar, vobla, çiroz yani, patates yemeği yaparlar, şiş yaparlar. İşkembe çorbası, karpuzlar şeker gibi. Karpuz patokası yaparlar, pekmeze benzer bizim koyu. Mavna'dan karpuz çalan oğlanı yakalamışlar bir gün, kafasına boca etmişler karpuz patokasını. Tutkal mübarek, Mavnalardan karpuz, patoka çalanlara böyle yaparlarmış hep. Nasıl gülüyor hamallar? İçerler, vurur kelleyi yatarlar Mavna'da, başlarında bir kağıt. Bir rubleden aşağı iş için uyandırma beni. Sirk çadırı kurulu şehir bahçesinde. Bakarsın bir yanda kara kucak güreşe tutuşmuşlar. Renkli bir pazar kurulmuş. Bir keyif millette, kalabalık, mahşer. Rusya'nın bostanı derlermiş Stalingrad'a. Paramanov değirmenleri ünlüymüş eskilerdi. Büyük tüccarlar varmış derlerdi, çok zengin. Lapçin, Rostopçin, Voronin. Lapçin'in cimriliği o gün bile dillerdeydi. 3 kapik bahşiş bırakırmış lokantada. Mühendis oğlu 3 ruble. Söylemişler, o verir demiş. Onun babası Lapçin, benim babam köleydi. Rostopçin'i halk severmiş. Okullar yaptırmış, bedava kitaplar dağıtmış. İyiliksever biri. 918'de Stalin topladığı gibi Volga ortasında bir gemiye tıkmış tüccarları. Ricacı gidip Rostopçin'i kurtarmış halk. Böyle varsalar bize de çıkar kimi yerlerde. Astrahanski Köprüsü eskiden kalma 3-4 katlı tüccar evleri, bir de kulübeler tek katlı. Simirnov dükkanları, Marx bahçesi, bilardo oynayanları ilk kez orada gördümdü, şehir bahçesinde. İçim çekti birden, ben de oynasam diye ya, vakit nerede? Müzeyi bile son hafta gezebildimdi. Yepyeni bir Sovyet yapısı. Lenin'in Stalin'e gönderdiği mektuplar vardı müzede. Balık, et, sebze gönderin diyor. Besin maddeleri bekliyor. Devrimin kentlerinde açlık var. Size bildirmeliyim ki diyor Lenin, bugün Petrograd'da, Moskova'da hiç yiyecek verilmiyor. 918'den sonra karşı devrimin saldırılarına direnmiş çar için devrimci kentleri doyurmuş bir yandan da. Novoçerkask'ta yuvalanmış karşı devrim. Ataman kaledinler, Korinovlar, kuduz köpekler gibi saldırıyor. Dışarılardan beslenen katiller sürüsü. Daha Stalingrad bile değil o günler çar için, tepelemiş hepsini. Faşist katiller, siz alacaksınız payınıza düşeni. Milla'nın babasının katilleri. Ludmilla kurtulacak. Leşini steplerde donup kalmamışsa nasıl bakacaksınız çocuklarınızın yüzüne? Şu savaş bitse de bir yukarıya gitsem. Senemi görsem. Tüh, Allah cezasını versin. İyice düşe kaptırdım kendimi. Savaş bitene dek biz burada ne olacağız çok belli de. Yarın akşam Reşat'a gideyim. Yat be artık. Bayram bizim sokağa da gelecek. Büdet inanna şey, ulica praznık. Şinanay Fehimeciğim, Şinanay. Evde rakı olsaydı bir kadeh daha içseydim. Yatak odasında perdeleri çekerken dışarıda serpelemeye başlamış kara acı bir mutlulukla baktı. Gıcırdayan tahta merdivenlerdeki yorgun ayak seslerinden belliydi annesinin geldiği. Kapıyı açıp da Mükerrem Hanım'ın son basamaktaki soluk soluğa, biraz kızgın, biraz şaşkın, bir türlü alışamıyordu yeni düzene, yüzünü görünce "Hoş geldin" dedi alaylı bir gülümsemeyle. Annesinin uzattığı mendile sarılı anahtarı aldı. Aşağı inmiyor, sokak kapısının anahtarını sofanın penceresinden atıyordu gelenlere. Mırıldandığı bir iki sözcük doğru dürüst anlaşılmadan ağzının içinde ufalanıp giden Mükerrem Hanım, içeri adımını atınca durdu, biraz da abartarak boşalttı soluğunu. Sessizce yürüyüp pencere önündeki yamuk minderli hasır koltuğa yavaşça kendini bıraktı. Kısacık bir aradan sonra da ilk sözü, "Siz beni öldüreceksiniz" oldu. Kapıyı kapayıp annesine yaklaşan Necla, aynı alaycı gülümsemeyle kolundaki saati gösterip, "Aslan gibisin maşallah" dedi. "Saat tuttum, 4 kat merdiveni benim arkadaşlarım bu kadar çabuk çıkamıyor. Eşref Bey bile öldüremez seni. Çay var üzümle içersen." "İçmem" dedi Mükerrem Hanım, küskünce tersler gibi. Uzun basma sabahlığının eteklerini toplayıp karşıdaki sedire oturan Necla, "Sen bilirsin" dedi aynı alaycı gülümsemeyle. "Şekeri 530'a çıkardı sizin deyyuslar. Nereden bulayım?" Kara bulutlar dolandı Mükerrem Hanım'ın yüzünde. Saldırıyı nasıl savuşturacağını bulamamış, susmuştu gene. Dönüp pencereden dışarılara baktı yutkunarak. Soğan Ağa yokuşuna yapışık duran bu konak özentisi, kavşamış, Osmanlı evinin benzeri yapılarla çevrili, yaşlı incir ağaçlı avlusunda ne de çok kedi toplanmıştı. Mart da değil, kediler de Mart'ı beklemiyor artık. Ne yapıyorlar ki? Aptal aptal bakınıp dolaşıyor zavallılar. Açtır bunlar. Kendine güç buluyor millet. Balık malık çıkarsa bayram ederler. Şimdi nasıl anlatayım ben bu kıza? Hep güler görünür ya, içte güler mi bunun? Nasıl acılar içinde çıkırdığı gözümün önünde daha dün gibi. Ölecek diye korktumdu. Aman Allah korusun. Geçip gitti. Bir daha göstermesin o günleri. Necla'cığım, ileride sen de anne olunca... Annem anne olacağı yok bunun. Aman iyisi de o. Biz olduk başımız göğe erdi. Yaşasın bildiği gibi. Dişi bana geçer Eşref Bey'in. Söyleyin bakalım Mükerrem Hanım, neymiş derdimiz? Somurtup durma Allah aşkına. Evden ayrıldıktan sonra iyice saldırgan mı? Yok canım, oldum bittim böyledir, yırtık. Başka nasıl olacaktı yatılı okullarda büyüyen kız? Eşref'e söylesem ne diyeceksin? Sen istemedin de sanki. İlle de Damdüsyon. Feride'nin okulu. Al Damdüsyon. Görümcem demişti ama. Hiçbiri bunların kız durmazlarmış. Şimdi de kimle kim bilir. Allah'ım sen aklımı koru. Bir de siyasal dert çıktı. Eşref Bey'le mi takıştınız? Ne hava çalıyor o? Sen kendi havana bak kızım. Kimseyle takışmam yok benim. Dünkü telefon konuşmasından sonra tedirginlikle beklemişti Necla annesini. Kendisiyle bu sabah görüşmeye geleceğini söylemişti. Annesini tanırdı o. İyice kaygılıydı Mükerrem Hanım'ın sesi. Şaklabanlığa vuran konuşmasıyla biraz gevşetmek istemişti kadını ya. Olmayacaktı. Sinirleri gerilmeye başlamıştı onun da. Ne olmuş benim havama dedi dikelerek. Zırıltılardan kaçayım diyorum. Başımızı dinlemeye de izin yok. Kaşlarını çatıp dik dik baktı annesine. Buyur söyle bakalım dedi aynı sertlikle. Neymiş konuşacağımız? Dili tutulmuş gibi baka kalmıştı Mükerrem Hanım. Ne diyecekti bu kıza? Biraz üstüne gitsem kovar beni bir de. Onun da dikelmek geldi içinden. Ne söyleyeyim dedi baş kaldırır gibi. Umurunda mıyız biz senin? Bari kendini düşün sen. Duraladı. Çok mu ileri gitmişti? Necla sustuğuna göre söze hemen girip işi gene alaya dökmüş gibi gülümsedi Necla. Ne gerek var benim kendimi düşünmeme dedi. Siz varsınız ya sağ olun beni hep siz düşünürsünüz. Alaylı sözlere acılıkla bakıyordu Mükerrem Hanım. Yok canım dedi. Hiç düşünür müyüz biz seni? Gözlerinin dolmasını engelleyememişti. Başını cama çevirip hep başkaları düşünür dedi boğazına takılan hıçkırığı bastırmaya çalışarak. Niye söylemişti bu sözü? Doğruydu ama. Başkaları düşünüyordu. Hem de çok kötü düşünüyordu. Bunu anlatmak için gelmemiş miydi bugün? İşte buradan girip... Nasıl girecekti buradan? Dönüp kızına baktı. Niye saklıyordu sanki gözlerindeki nemliliği? Kızacaksa kızsın, görsündü. Ne belalar dolaşıyor biliyor musun başımızda? Birden söyleyivermişti işte. Necla merakını bastırmak çabasıyla sessiz baktı. Söyle de bileyim dedi, nereden bileceğim? Söyleyeyim dedi Mükerrem Hanım donuk bir sesle. Hepimiz izliyorlarmış bir yıldır. Hepimizi mi izliyorlarmış? Gülecek gibi oldu Necla, gülemedi. Şaşırmıştı ya, daha da artmıştı merakı. Kim izliyormuş dedi hepimizi, sizi de. Evet dedi Mükerrem Hanım, gözleri yeniden doldu dolacak. Başını gene pencereye çevirdi. Yüreğin inecek diye korkuyorum Eşref'in. Hırstan sinirden tir tir titriyor, telefonlara bile çıkmıyor 3 gündür, Ankara'dan geldi geleli. Bizi de ya. İnansın mı, inanmasın mı bilemeden ürkek bir sevinçle şaşalayıp kalmıştı Necla. Niyeydi sevinmesi, onu da bilmiyordu. Kimmiş izleyenler? Hırsla döndü Mükerrem Hanım. Git de babana sor dedi. Bir dayak yemediğim kaldı, ben sordum. Tutamamış, başını önüne eğip boşalır gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Gözleri doldu dolacaktı Necla'nın da. Pek öyle vara yuva ağlayan bir kadın değildi annesi. Hıçkırarak ağladığını ilk görüyordu belki de. Toparlanmaya çalıştı. Eve dönmesi için bir oyun olmasın da artık bu kadar da... Yani şey mi bu kadın? Artist olsa yapamaz be. Bir su ver bana. Hıçkırıklarını bastırmış, pembe mendiliyle gözlerini kurulamaya çalışıyordu Mükerrem Hanım. İçini çekerek kalktı Necla. Mutfağa giderken kafasına gene takıldı annesinin eve dönmesi için bir oyun oynaması olasılığı. Evi bırakıp çıkınca sarsıntı geçirdiğini biliyordu Mükerrem Hanım'ın. Kaç kez Laleli'deki apartmana gelmiş, hem ona hem de eve dönmesi konusunda Necla'yı etkilenip kandırması için Jülide'ye yalvarmış, bir iki kez de gözyaşı da dökmüştü ya, öyle değildi. Annesine acıyordu. Ne acıması, kızıyordu. Acınacak ne yanı var ki? Sersemin biri işte. İzleme neymiş peki? Eşref Bey'i de mi izliyorlarmış? Belki de bunun yorumu. Sözü nasıl anladı kim bilir? Odaya döndüğünde durulmuş gibiydi Mükerrem Hanım. Bir iki yudum alıp pencere kıyısına bıraktı bardağı. Terkosu beğenmedi. Kayış dağı içerdiniz siz değil mi Mükerrem Hanımcığım? Neyse geçti artık. Anlat bakalım hadi. Anlattı Mükerrem Hanım. Ama kırık dökük anlatıyordu. Daha çok aylar önce ona halası bir şeyler çıtlatmış zaten. Bir tanıdığı varmış Hüsnü Melek Bey'in güvenlikte. Necla'yı demiş o. Sizin yeğeniniz olduğu için kolluyoruz demiş. Bin bir türlü insan var üniversitede okuyan. Kimin ne olduğu bilinmez demiş halası. Bütün dediği buymuş o zaman Şerife Hanım'ın. Hüsnü Melek Bey söyler mi ona bir şey? Bu kadar. Aylardır hepsini izlerler. Evi bile gözlerlermiş meğer. Gene ağlama tutturacaktı ki Mükerrem Hanım, Necla tersledi. Başlama gene Allah'ını seversen dedi. Doğru dürüst anlat anlatacaksan. İki sersemin sözüyle. Birden dikeldi gene Mükerrem Hanım. Ya iki sersemin sözü. Koskocaman dosyayı önüne koymuşlar babanın. Müsteşar hemşerisi. Hem de çok iyiliğini görmüştür Eşref Bey'in. Yemin etmiş. Sizden başka hiç kimseye, babama bile göstermem abi demiş. Eşref Bey dosyaya şöyle bir bakabilmiş sinirinden. Bu devlet bana güvenmiyorsa deyip çekmiş kapıyı çıkmış. Anlattıklarının etkisini ölçer gibi gözleri Necla'daydı Mükerrem Hanım'ın. İzleme, gözleme diyorsun. Pakize geldi bu sabah, o söyledi. Hem de yalvar yakar yemin verdirdi kimseye söylemeyeyim diye. Güvenliğin başındaki İstanbul'da Mithat'ın kardeşi gibi. Biz de tanıdıktı, o söylemiş. Şebeke varmış, ihbar yapmış biri. O vermiş senin adını da. Bastırmaya çalıştığı hıçkırıklarla gözleri dolu dolu oldu gene Mükerrem Hanım'ın. İçinde önleyemediği bir ürperti gezinmişti Necla'nın da. Şebeke, ihbar sözcüklerinin Mükerrem Hanım'ın ağzından çıkarkenki ağırlığı onun domuzlarına çöküverecekti neredeyse. Kimmiş ihbarı yapan? Pakize de yemin etti, bilmiyor, söylenmezmiş. Yalnız olur olmaz herkes eve sokarlarsa böyle olur demiş o herif. Neydi adı? Akıl mı kaldı bende? Seyit mi, Sait mi, öyle bir şey. Leman Hanım karısı. Sait Tarkan mı? Tamam o işte. Sen nereden biliyorsun? Bilmeyen mi var o canavarı? İstanbul'un celladı o şimdi. Cellat mellat. Adam gene insanlık gösterip... Hırsla kalktı Necla. Kes Allah aşkına be dedi. İnsanlık da onlara kalmış. Bir şey diyemedi Mükerrem Hanım. Gidip duvardaki raftan paketi aldı Necla. Bir sigara yaktı. Derince içine çekip üfledi. İyice başladın artık. Mükerrem Hanım'ın kaygılı, çekingen söz atmasını algılayamamış gibi boş boş baktı önce. Bir derin soluk daha çekti, yavaşça boşalttı dumanını. Evet dedi, iyice başladım. Kötü dosttan iyi bu zıkkım diyorlarmış ya. Gözleri annesinde sessizce bakıp duruyordu. Hiçbir sözünü de dinlemiyordu kadının. Birisi ihbar etmiş. Kim olabilirdi bu birisi? Bunca zaman geçtiğine göre Turgut'la ilişkisinden çıkmış olamazdı. Yeni bir olaydı bu demek. Evden çıkıp yalnız başına yaşadığından bu yana kimi mutlu rastlantılarla çevresi şaşırtıcı biçimde genişleyivermişti. Meğer ne çok ilerici kişiler varmış da uzağında kalmıştı o. Korkunun gizlilik perdesini yırtıp kendisini ilk açılan Turgut, çevresini sarmış kalabalık içinde ara sıra gözünü ilişen, uzaklardan özlemle baktığı biriydi. İlk aklına gelen annesinin getirdiği haberi tez elden gidip Turgut'u iletmek olmuştu. Şebeke dendiğine göre ilerici bir örgüt olmalı çevrede. Ben de bilmeden ilişkiye geçtimse kimileriyle. Biri de ihbar etmiş. Olay bu. Böyle bir örgüt olur da Turgutlar dışında kalır mı bunun? Gizli tutmaya özen gösteriyor görünse de örgüt ilişkiler içinde olduğunu belli etmez miydi Turgut? Ne gizlisi? Asıl özeni örgüt bağını belli etmeye gösterirdi gizli bir çalımla. Çalımı malımı şimdi. Sen beni dinlemiyorsun. Uyanır gibi baktı annesine. Ne yapalım dinlemiyordum. Mükerrem Hanım'ın ürkek, acılı bakışlarıyla karşılaşınca sevecen davranma gereği duydu gene de. Senin dediklerini düşünüyorum dedi. Dinlemiyor değilim. Benim dediğim, hadi artık evimize kızım. Bu el evlerinde böyle... Bak, babanı dinleyip İsviçre'ye gitseydin. Aman anne, diye kesti kızgınlıkla. Başlamayın gene. Durumumdan mı yakındım size? İyiyim, çalışıyorum, sağlığım yerinde. Kim bilir hangi namussuz bir bok yemiş diye kalkıp değiştireceğim her şeyi. Akıl mı bu? Suçlu olduğunu biliyor, korkup babasının yanına sığındı desinler. Kime ne yapıyorum ki ben? Bak, böyle üstüme gelirsen kapıyı bir daha açmam sana vallahi. Bırakın da rahat çalışayım şurada be. Bir şey diyemeden sinip kalmıştı Mükerrem Hanım. Ne yapacağını bilmez gibi bir iki sinirli kımıldanıştan sonra duraladı Necla. Birden aymış gibi fırladı. Eyvah, kıymayı yaktık. Necla mutfağa koşarken ortalığı kaplayan kızarmış et kokusunun ancak ayrımına vardı Mükerrem Hanım'da. Gözü mutfağın yolunda öyle bakıp kalmıştı. Nasıl seviyordu bu kızı? Sevmekten öte yaptığı her şeyin doğruluğuna da inanıyordu ta içinden. Akıllıca değil miydi söyledikleri? Kalkıp deve gelsin şimdi. Niye gelsin? Eşref Bey öyle istiyor. Sen istemiyor musun? Necla olur dese o da gelip burada kalmak istiyordu aslında. Hiç de istemiyordu. Dayalı döşeli evde orada duracak, o da gelip bu viranelerde. Necla göründü. Neyse kurtardık dedi. Gidiyordu yetişmesem. Suyunu çekmiş bütün. Dün akşam almış kıymayı. Pencere dışına koymuş bozulmasın diye. Sabahleyin bir kavurayım da demiş. Kızının gelip karşısına oturmuş, bunları anlatmasına şaşkın bakıyordu Mükerrem Hanım. Ev yansı murunda olmazdı bu kızın. Yumurta haşlamasını bilmezdi. Bilirmiş demek, öğrenmiş. Öğlene kıymalı makarna yapacaklarmış. Jüli de gelecekmiş de. Nasıl istiyordu kendisine de kal demesini? Der mi hiç? Demedi. Konuşmalarının bittiğini vurgulamak ister gibi uzayıp giden sessizlik içinde öylece bakmaya başladı Necla. Mükerrem Hanım da söyleyecek bir şey bulamıyordu. Bütün söz kaynakları kurumuştu. Kaygıları da uçup gitmişti tuhafı. Şimdi o eve, o evi mi var? Kendi eviydi orası. Başka nereye dönecekti? Evine dönüp Eşref Bey ile çekip gider Ankara'sını o da. Necla'yı anlatırken abarttığını biliyordu. Dünden beri telefonun başındaydı gene Eşref Bey. Üst üste Ankara'dan aramalar. Toplantısı vardır gene, gider. Gitsin. Param var mı? İstersen. Her zamanki gibi başını salladı. İstemem dedi Necla, var param. Gerekirse söylerim dedim ya. Demişti ya, evden ayrılırken yanına aldığı 200 liranın dışında 5 para da istememişti bugüne dek. İsteksizce kalktı Mükerrem Hanım. Sen bilirsin kızım dedi. Bizden söylemesi. Bizden kötüsü yok zaten bu dünyada. Annesinin artık alıştığı bu taş atmalarına aldırmadan kalktı Necla da. Ben Ankara'ya gidiyorum öbür gün dedi. Hafta sonu döneceğim, aklında olsun. Ankara'ya mı? Evet, Ankara'ya gideceğiz Zülide ile. Bir işi var onun. Ben de gidiyorum işte. Ankara. İş sözcükleriyle heyecanlanıp ilgi göstermeye kalkışacaktı ki Necla'nın dik bakışına çarpıp duraladı. Aman, ona neydi? İyi bak kendine dedi. Şu sigarayı da biliyorsun. Tamamlayamadı. Biliyorum, biliyorum dedi Necla. Sen de kendine biraz kötü bak. Kilo almışsın gene. Hadi güle güle. Şimdi dönüp şu kıza ne diyecekti? Doğru değil miydi? Pakize de öyle demişti bu sabah. Herkes de beni görür. Merdivenlerden inen ayak sesleri alt katlarda tükenip sokak kapısı da sertçe çekilince içeri girip kapıyı kapattı Necla. Saatine baktı, 11'e geliyordu. Biraz daha çalışsa mıydı? Bir İngilizce doçentlik tezini daktiloya çekiyordu. Bitirirse kalan parayı da alabilecekti. 55 lira filan. İvmesine gerek yoktu şimdilik para için ya, işi dediğinden de erken vermesi iyi olacaktı. Çeviriler alıyordu başka fakültelerden de. Hiç ummadığı Halide Hanım eni konu destek vermişti kendisine. Avrupa'da, Amerika'da genç kızlar ayrılırlarmış evlerinden. Öğrenimlerini de kendileri çalışarak sürdürürlermiş. Necla'nın evini bırakıp tek başına yaşadığını arkadaşları söyleyince ilgilenmiş, çevresindeki olanaklara bakınmış. Epey de bu türden iş göndermişti kendisine. Devletçe çevirtilip genişletilerek yayınlanan İslam Ansiklopedisi'nde de iş sağlamaya çalışıyordu Necla'ya. Kocası Adnan Bey ansiklopedinin başındakilerdendi ya, bu işin Ankara'dan çözümünü istemişti Halide Hanım. Ankara yolculuğu Marif vekaletinde bu işi Halide Hanım'ın salık verdiği biçimde izlemek içindi. Olur söyle bir rahatlayacaktı ki. Bütün çalışıp çabalamasına, hiç de alışmadığı tutumlulukta yaşamasına karşın altın zenit saatiyle doğum günü armağanı olarak halasının verdiği kolyesini satmak zorunda kalmıştı. Ama evden ayrılırkenki korkuları yoktu şimdi. Mutluluğu bekleyebilirdi artık. Nasıl mutlu olabilirdi? Ara sıra o da uzaktan uzağa görüp yitirdiği birindeydi mutluluğun anahtarı. Gerçekten sevmişti bu adamı. Şimdi de seviyordu. Hem de hiç çekinmeden kendine apaçık söyleyecek kadar içten seviyordu. Yatsımıyor, uydurma nedenler bulup buluşturmaya da kalkmıyordu. Evi onun için bırakmıştı. Açıklarken içi acıdan katılır gibi oluyordu, yatsımıyordu. Turgut'a sövüp sayarak kovmasını utançla, içini yakan bir pişmanlıkla anımsıyordu artık. Cinsel konuda gene bir suçluluk duygusu taşımıyordu ya, Turgut'u da suçlamıyordu. Baştan her şeyi söylememekle ilk yanlış adımı kendisi atmıştı. Aylar ayı düşünmüş, üstü örtülü biçimde kaç kez kimi arkadaşlarıyla da konuşup tartışmıştı bu konuları. Hangi savda ortaya çıkarsa çıksın, sonunda deneyimsiz, taşralı bir delikanlı olan bu çocuktan veremeyeceği şeyler istediği kanısına varmıştı. Okuduğu çeşitli kitapların, romanların kazandırdığı bir şey miydi bu? Okumaya ne gerek vardı? Çevreye körleşmeden bakınca ortadaydı. Kişiler kim olurlarsa olsunlar, kendilerini kuşatmış toplum yargılarının el verdiğinden öte, kanatlanıp uçamıyorlardı kolay kolay. Tutkulu sevgileri de bu katı kabuklar yaratıp besliyordu belki de. Sere serpe savunduğu düşüncelerine dayanamamış, bağışla, sen çok şımarıksın Necla'cığım demişti kolejde Semahat. Ahlaksızsın diyecek değildi ya. Mersinli varsıl bir aileden gelen güzelce bir kızdı. İleri düşünceleri de vardı kendine göre. Söylediği daha erkek tadını bilmiyordu. Evleneceği kişiye kadar da bekleyecekti. Bir ikisi dışında, ikiden biriydi Jüri'de, çevresindeki kızların ortak savundukları bu ya da benzeriydi. Hepsi mi yalan söylüyordu bunları? Erkeği mutlu edecek ilk armağan olarak kutsal kızlık zarlarını taşımanın onurunu bölüşüyorlardı. İlericiyim diyenleri içlerinde. Alay etmesi kolaydı kendi açısından. Turgut'un da ne derse desin aynı beklentideki delikanlı kalabalığından biri olduğunun nasıl ayrımında olamamıştı. Doğruydu Semahat. Şımarıktı. Tek umarı vardı belki de evlenmemeleri. Birlikte yaşamalarına engel değildi bu. Evden böyle bilinçli beklentiyle ayrıldığını söyleyemezdi. Salt bir iç tepiyle yola çıkmıştı. Akıllıca değil, deliceydi. Bugün artık kesin kes böyle düşünüyor, böyle istiyordu. O ki her şeye boş veren adımı şu ya da bu biçimde o atmıştı. Ötesine gitmek de onun boynuna borçtu. Nikahsız yaşayacaktı. Nasıl olacaktı bu iş, onu bilmiyordu işte. Tek tük rastlantılarından Turgut'un oralı bile görünmemesi umut umar bırakmıyordu. Mükerrem Hanım'ın getirdiği haberle aralanmış kapıyı sevinerek düşünmeye başlamıştı. Nasıl girmeliydi bu kapıdan? Ne diyecek, neresinden başlayacaktı? Bir ihbar varmış, içinde benim de bulunduğum bir şebeke. Bana ne senin şebekenden derse? Der mi? Derse. Kötüsü Turgut bunu kendisine sokulmak için uydurulmuş masal gibi dinlemeye kalkarsa ne duruma düşerdi? Tam bu evin kızısının deyişi çakışmış gibiydi yüreğine. Belki de tersini kanıtlama çabasıyla yapmıştı ne yaptıysa. Bunu böylece söylemek miydi doğrusu? Ya da mektupla? Göze alamayacağı, ötesi altından kalkamayacağı kadar ağır görünüyordu ikisi de. Niye sevmişti bu adamı? Soru muydu bu da? Nasıl sevmezdi? Bakir Delikanlı diye bir film görmüşlerdi. Gary Cooper oynuyordu. Saf, tertemiz, altın yürekli bir taşralıyı. Onu anımsatıyor demişti Julie de Turgut için. James Stewart'a benzer Turgut oysa daha çok. Necla'yı çok sevdiğine de inanıyordu Turgut'un. Hastalığını ilk ondan duymuş Beşiktaş iskelesinde. Yüzü nasıl oldu görmeliydin Necla'cığım demişti. Hristiyan azizlerine benziyormuş o çocuk. En yakın arkadaşıydı Julie'de. Her şeylerini biliyorlardı birbirlerinin. Şehir tiyatrosunda oyuncu bir sevgilisi vardı onun da. Laleli'de Tayyare apartmanlarında iki küçük odalı dairede birlikte kalmışlardı ilk günler. Olmuyordu. Hele kimi zaman gece yarıları oyuncu enişte Salih Bey fitil gibi içkili gelip de sahnede oynadıklarını bağıra çağıra yinelemeye, karşısında oynayan oyunculara ağız dolusu sevgilere kalktı mı hiç olmuyordu. Sırılsıklam tutkundu adama Julie'de. Bu serseri herifi. Bu kadar da güzel kız. Dünyadaki tek yakını abisiyle küsüştüler bu yüzden. Gaz şirketinde kimya mühendisi olan abi iyi bir adamdı. Jülide'nin şöyle böyle geçimini sağlayan Karaköy'deki babadan kalma küçük bir iş yerinin kirasını ona bırakmıştı. Sıkıştı mı abisinden para da alırmış eskilerdi. Şimdi iyice kopuktular. O kötü oyuncunun kötü oyunlarını tam görmeden gelme demiş bir gün. Onu da kolay göreceğe benzemiyordu Jülide.